Ayrım 61, Aptallar Erken Ölür. Mario Puzo, sayfa 584. Yılbaşını izleyen gün telefon etti Alice. Sesini duymak biraz şaşırtmıştı beni. Hatta adını söyleyene kadar kim olduğunu çıkaramadım. Aklıma ilk gelen şey Janelle'in yardıma ihtiyacı olduğuydu. Merlin, bilmek istersin diye düşündüm dedi Alice. Aradan uzun zaman geçti ama olup biteni yine de anlatmak gerekir sana diye düşündüm. Sesi güvencesiz durakladı. Ben bir şey söylemeyince devam etti. Janelle hakkında kötü bir haber vereceğim sana. Hastaneye kaldırıldı, beyin kanaması geçirmiş. Ne dediğini tam olarak kavrayamamıştım ya da kafam gerçekleri algılamayı reddediyordu. O nasıl peki diye sordum. Çok mu kötüymüş kanama? Yine aynı duraklama oldu. Sonra Alice, makineye bağladılar dedi. Testler beyinde hiç faaliyet olmadığını gösteriyor. Ben gayet soğukkanlıydım fakat hala kavrayamıyordum durumu. Yani bana öleceğini mi söylemek istiyorsun? Demek istediğin bu mu? Hayır, öyle demek istemedim dedi Alice. Belki iyileşir, belki hayatta tutabilirler onu. Ailesi yanına geliyor, kararı onlar verecekler. Sen gelmek istiyor musun? Bende kalabilirsin. Hayır dedim, gelemem. Gerçekten de gidemezdim. Beni yarın arayıp olan biteni anlatır mısın? Yardımım dokunabilirse gelirim ama başka bir neden de değil. Uzun bir sessizlik oldu. Sonra Alice hıçkırıklı bir sesle, Merlin dedi, yanına oturdum. O kadar güzel ki, sanki hiçbir şeycikler olmamış gibi. Elini tuttum, sıcacıktı, uyuyormuş gibiydi. Ama doktorlar beyninin harap olduğunu söylediler. Merlin yanılıyor olabilirler mi acaba? İyileşebilir mi dersin? O an için hepsinin yanıldığını, bir yanlışlık olduğunu, Janelle'in iyileşeceğini düşündüm kesinlikle. Kalli bir keresinde insanın kendi kendine her şeyi yutturabileceğini söylemişti. Benim de yaptığım işte buydu şimdi. Alice, doktorlar da bazen yanılır. Belki iyileşecektir Janelle. Umudunu kesme. Peki dedi Alice, ağlıyordu şimdi. Ah Merlin, öyle feci ki. Orada yatakta bir masal prensesi gibi yatıyor ve ben bir mucize olabilir diye düşünüyorum hep, iyileşir diye. Onsuz yaşamayı düşünemiyorum bile. Onu burada bu halde de bırakamam. Böyle yaşamak hiç istemezdi o. Eğer fişi onlar çekmezlerse ben çekeceğim. Bitkisel hayat yaşamasına izin vermeyeceğim onun. İşte benim kahraman olmam için en iyi bir fırsat çıkmıştı şimdi. Bir büyüye kapılmış ölü yatan masal prensesi ve onu nasıl hayata döndürebileceğini bilen sihirbaz Merlin. Bense gelip makinenin fişini kendim çekmeyi bile önermiyordum. Bekle bakalım ne olacak dedim. Bana da haber ver olur mu? Peki dedi Alice. Bilmek istersin diye düşünmüştüm işte. Belki gelip görmek istersin diye düşünmüştüm. Doğrusu uzun zamandır onunla ne görüştüm ne de konuştum dedim. Ve Janelle'ın bana soruşunu hatırladım. Beni yatsır mısın diye ve benim gülerek yanıtlayışımı bütün kalbimle diye. Alice, en çok sevdiği erkek sendin dedi. Fakat en çok sevdiği kişi demedi diye geçirdim kafamdan. Kadınları hariç tutmuştu. İyileşir belki de dedim. Beni yine arayacak mısın? Evet dedi Alice, sesi daha sakindi şimdi. Benim yatsıyışımı kavramaya başlıyordu ve afallamıştı. Bir şey olursa seni hemen ararım. Ve kapadı telefonu. Ve güldüm ben. Neden güldüğümü bilmiyorum ama güldüm. İnanamıyordum duyduklarıma. Janelle'in numaralarından biri olmalıydı mutlaka bu da. Çok fazla dramatikti çünkü. Hayalini kurup kurup sonra bu küçük gösteriyi düzenlemişti, biliyordum. Ve bildiğim bir şey daha varsa, içindeki beynin yok olduğu boş yüzüne kesinlikle bakmayacağımdı. Hiç, ama hiçbir zaman bakmayacaktım o yüze. Taş olur kalırdım yoksa. Herhangi bir keder duymuyor ya da bir kayba uğramış hissetmiyordum kendimi. Çok uyanıktım böyle şeylere karşı, çok kurnazdım. Bütün gün dolanıp durdum başımı sallaya sallaya. Bir kez daha güldüm ve sonra yüzümü çarpık bir sırıtış içinde yakaladım. Sanki içinde saklı tuttuğu kötü bir dileği yerine gelmiş, sonsuza dek kapana kısılmış biri gibi. Alice ertesi gün geç vakit aradı beni. Channel'ın sorunu kalmadı artık dedi. Bir an için gerçekten Channel'ın iyileşmiş, her şeyin bir yanlışlıktan ibaret olduğunu düşündüm. Sonra Alice konuştu yine. Fişi çektik, makineden aldık onu ve öldü. Uzun bir süre ikimiz de konuşmadık. Sonra Alice sordu. Cenazeye gelecek misin? Tiyatroda bir tören düzenlenecek. Bütün dostları geliyorlar. Şampanyalı bir parti olacak. Dostları hakkında konuşmalar yapacaklar. Gelecek misin? Hayır dedim. Sakıncası yoksa bir iki haftaya kadar seni görmeye gelirim. Ama şimdi gelemem oraya. Öfkesini bastırmaya çalışıyormuş gibi uzun bir sessizlik oldu Alice'den. Sonra Janet'a bir keresinde sana güvenmemi söylemişti. Ben de güveniyorum. Ne zaman istersen o zaman gel. Sonra kapadı telefonu. Zanadı oteli önümde belirmişti dev gibi. Ötedeki yalnız tepeleri boğuyordu içinden fışkıran milyonlarca dolarlık ışık selinde. Otelin yanından geçip yürüdüm. Janet ile birlikte geçirdiğim mutlu günlerin, ayların ve yılların düşünü görerek. Janet'in ölümünden beri hemen her gün düşünüyordum onu. Bazı sabahlar kafamda onunla uyanıyor, görüntüsünü kuruyor, aynı anda hem o kadar şefkatli hem de o kadar öfkeli nasıl olabildiğini düşünüyordum. Uyandıktan sonraki o ilk birkaç dakika boyunca hayatta olduğu sanısına kapılıyordum hep. Yeniden buluştuğumuzda aramızda geçecek sahneleri kuruyordum kafamda. Ölmüş olduğunu hatırlamam 5-10 dakika sürüyordu. O sahne ve artı ile hiç böyle bir şey olmamıştı. Hatta şimdi onları hemen hemen hiç anımsamıyordum bile. Janet'e daha çok mu önem vermiştim? Peki ama Janet'a karşı duyduğum hisler böyleyse, Alice telefonda bana haberi verdiğinde neden gülmüştüm sinirli sinirli? Ölümünü haber aldığım gün kendi kendime neden gülmüştüm 3-4 kez? Şimdi belki öldüğü için ona öfkelenişimden dolayı gülmüş olabileceğimi anlıyorum. Eğer yaşamış olsaydı zamanla unutmuş olurdum onu. Bu numarasıyla ömrümün sonuna kadar hayali gözümün önünden gitmeyecekti. Janet'in ölümünden birkaç hafta sonra Alice'i gördüğümde beyin kanamasının Janet'in kendisinin de bilmiş olabileceği doğuştan gelen bir arızanın sonucu olduğunu öğrendim. Buluşmalarımıza geç kaldığında ya da buluşacağımız günü unuttuğunda ona ne kadar kızdığımı hatırladım. Bunların bilinçaltındaki benden kaçma arzusundan kaynaklandığından o kadar emindim ki. Fakat Alice Janet'in belleğinde bu tür aksamaların sık sık olduğunu ve ölümüne yakın daha da arttığını anlattı bana. Beynindeki damar şişkinliğinin yol açtığı ölümcül sızıntıyla ilgiliydi bu. O zaman onunla birlikte olduğumuz son gece bana kendisini sevip sevmediğimi sorduğunda onu ne kadar küstahça yanıtladığımı hatırladım. Şimdi sorsaydı bana aynı soruyu, ne kadar değişik olurdu yanıtım. O nasıl isterse öyle olsun, öyle konuşsun, öyle davransın. Nasıl isterse öyle kabul ederdim onu şimdi. Sırf onu görebileceğim düşüncesi, sesini işitebilmek ya da gülüşünü duyabilmek, onun yanına varabileceğim biri olması bile beni mutlu etmeye yeterdi. Evet ama diye sorduğunu duyar gibi oluyordum. Hoşnut ama aynı zamanda öfkeli bir sesle. Senin için en önemli şey bu mu? Benim için tanıdığı herkes için ve mümkün olsa dünyadaki herkes için en önemli şey olmak istiyordu. Muazzam bir açlığı vardı sevgiye. Beyni harap olmuş halde yatakta yatan Janet'in üstüne eğilmiş kederle bakarken bana söyleyeceği acı sözleri düşündüm. Diyecekti ki örneğin, beni böyle görmek istemiyor muydun? Al işte, erkeklerin kadınlardan istediği bu değil mi? Senin içinde en ideali bu işte değil mi? Fakat sonra onun hiçbir zaman bu kadar zalim ve kaba olamayacağını düşündüm ve garip bir şeyin farkına vardım. Onun bendeki anıları hiçbir zaman bir şehvet duygusunun çağrışımını yapmıyor. Hatta sevişmelerimiz bile canlandırmıyordu gözümde. Geceleri onu birkaç kez düşümde gördüğümü biliyorum. Fakat sonradan hiç hatırlamıyorum o düşleri. Uyandığımda yine hayattaymış gibi düşünüyorum onu. Şeritin en tepesine çıkmıştım. Nevada dağlarının gölgesinde, Vegas'ın yüreğini meydana getiren o parıltılı muazzam neon yuvasına bakıyordum. Bu gece kumarımı oynayacak, yarın sabah erkenden New York uçağına atlayacaktım. Yarın gece ise kendi evimde ailemle uyuyacak ve yalnız odamda kitaplarıma çalışacaktım. Güvencede olacaktım. Zanadı kumarhanesinin kapılarından içeri girdim. Donmuş hava tüylerimi ürpertti. İki orospu, biri koyu çikolata tenli, öteki tatlı bir esmer, bukleli perukları parıldayarak kayıp gittiler önümden. Sonra çizmeler, inci beyazı uyduklarını gösteren kısa şortlar içinde ak tenli orospular ve avize ışıklarının incelttiği elmacık kemikleri gözükerek. Tehditkar bir şekilde iki sıra dizilmiş yeşil çuvalı 21 masaları boyunca bir dizi krupiye ellerini kaldırmış havada yıkıyorlardı. Kumarhaneyi bir baştan bir başa geçerek bakara masasına doğru yürüdüm. Gri parmaklıklı kısma yaklaşırken önümdeki kalabalık yarılıp zar masasının çevresini aldı ve bakara masası boşaldı. Siyah papyonlu 4 aziz beni bekliyordu. Oyunu yürüten krupiye kutuyu elinde bulunduran kasayı durdurmak için sağ elini havaya kaldırdı. Ve eli hala havada seslendi. Oyuncuya bir kart. Gözetçiler soluk benizli iki Yehova gibi öne doğru eğildiler. Öte yandan dönüp kumarhaneye baktım. Oksijenlendirilmiş bir havanın esintisini duydum sırtımda. Yukarıdaki yalnız odasında yaşlı, felçli Gronwald bütün bu insanları uyanık tutmak için sihirli düğmeye basmış mıydı acaba? Ya Kalli ve tüm ötekiler içinde basmışsa ölümün düğmesine? Kumarhanenin ortasında kılım kıpırdamadan durdum. Başlamak için şanslı bir masa aradım kendime. 55. Bölüm. Acı çekiyorum ama yine de yaşamıyorum ben. Çözümsüz bir denklemdeki bilinmeyen bir X'im ben. Tüm başlangıcını ve sonucunu yitirmiş bir tür hayaletim ben hayatta. 15-16 yaşlarındayken yetimhanede okumuştum bunları ve sanırım Dostoyevski insanlığın sonu gelmek bilmeyen çaresizliğini göstermek, belki de insanların yüreğine dehşet salıp onları Tanrı'ya inanmaya ikna edebilmek için yazmıştı bunları. Fakat uzun yıllar önce çocuk kafamla bunları okuduğumda bana ışık tutulmuş gibi olmuştum. Bana huzur vermişti bu sözler, bir hayalet olmak beni korkutmamıştı. X ve çözümsüz denkleminin sihirli bir kalkan olduğunu düşünmüştüm. Ve şimdi tedbirli yaşanan yılların ardından hayatta kalmış, tüm tehlike ve acılardan geçmiş olan ben, eskisi gibi geleceğe yansıtamıyordum kendimi, eski numaram tutmuyordu. Kendi hayatım o kadar acı gelmiyordu bana ve gelecek kurtaramazdı beni. Sayısız şans masası sarmıştı çevremi ve hiç hayal içinde değildim. Artık tek gerçeği kavramıştım ki ne kadar özenle tasarlasam, ne kadar kurnaz davransam, ne kadar yalan atsam ya da iyilik etsem kazanamayacaktım aslında. Sonunda artık bir sihirbaz olmadığım gerçeğini kabul ettim. Canı cehenneme. Ben hala yaşıyordum ya. Oysa ne kardeşim Artie, ne de Janel ya da Osano için söylenebilirdi bu. Ne de Kalli ya da Malomar ya da zavallı Jordan için. Şimdi anlıyordum Jordan'ı. Çok basitti. Hayat fazla gelmişti ona. Ama bana değil. Ancak aptallar erken ölür. Kederlendiğim, hayatta kalmayı bu denli arzuladığım için kalpsiz bir canavar mıydım ben yoksa? Hayattaki tek kardeşimi, tek başlangıcımı ve sonra Osano'yu da, Janel'i de, Kalli'yi de kurban edip hiçbirinin yasını tutmadığım ve içlerinde yalnızca birinin ardından ağladığım için, kendim için kurduğum dünyayla avunduğum için, doğanın bütün o şarlatanlıklarından kaygıya kapılan, dehşete düşen ilkel adama nasıl da gülüyoruz? Oysa kendimiz, kendi kafalarımızın içinde kükreyen dehşetten ve suçluluklardan nasıl korkuyoruz? Duyarlılığımız sandığımız şey aslında zavallı, aptal bir vahşi hayvandaki korku duygusunun evrimleşmiş halinden başka nedir ki? Boş yere ıstırap çekiyoruz biz. Bizim tek gerçek trajedimiz kendi içimizdeki ölüm dileğidir. Merlin, Merlin, bin yıl geçti muhakkak ve sen mağaranda uyanmış, yaldızlı sihirbaz külahını geçiriyorsundur kafana şimdi. Garip yeni bir dünyaya çıkıp dolaşmak için. Zavallıcık, o kurnaz sihirbazlığınla bin yıl boyu uykuya yatmak neyine yaradı senin? Seni büyüleyen kadın mezarında ikimizin de altın yürekli yiğit Arthur'ları kül olmuşken, yoksa son bir sihrin var mı işe yarayacak? Müthiş büyük bir şans ister bu, ama bir kumarbaz için dert mi? Önümde hala bir yığın siyah fiş ve içimde bir dehşet özlemi varken, acı çekiyorum ama yine de yaşıyorum. Hayatta dolaşan bir hayalet olabilirim belki, ama başlangıcımı da sonucumu da biliyorum. Çözümsüz bir denklemdeki X, milyonlarca yıldız kümesinin içinden geçerek yoluna devam eden, insanlığı hep dehşete düşürecek o bilinmez olduğumu biliyorum. Fakat dert değil, üstünde durduğum kayadır o bilinmez. Kitabın sonu. 9 Kasım 2019. Sayfa 591.